Ayrım 13.
Oysaki yıllardır tekrarlamakta olduğum ciddi, etkili bir çalışmaydı bu. Yapacaklarım, anlatacaklarım tamamen ezberimdeydi. Pek çok farklı konumda, 100-150 kişilik topluluklarda bile bu çalışmayı uygulayıp başarılı sonuçlar almıştım. Gayet hazırlıklıydım. Toplantının başlangıç saati gelmiş olmasına rağmen 1-2 dakika odamda bekledim. Kafamı toparlayıp derin derin nefes almaya çalıştım kendime. Leyla, kendine gel. Sen bu işi iyi biliyorsun. Korkma kızım gibi telkinler yaptım. Saat ilerlemekte olduğu için çaresiz toplantı odasına geçtim. Tüm coşkum, heyecanım, uzun yıllardır çoğunlukla kadınlarla yaptığım bu çalışmayı nihayet erkeklerle de başlatmanın lezzetli zevki kaybolmuş, kendini isimsiz bir kaygı, korku ve güvensizlik alıvermişti. Her zaman yaptığım gibi grubun kurallarını, çalışma tarzını ve amaçlarını açıklarken tanıdığım, bildiğim, rahat yaptığına inanan Leyla değil, aksine utangaç, güvensiz, neredeyse hafif kekeleyen, biraz eli ayağı dolaşan bir kadın vardı orada. Gruptakiler kendilerini tanıttı. Birkaç espri yapıldı. Havadaki gerginlik bir nebze azaldı. Tanıdığım bir iki kişiyle göz teması ve konunun içine girmek beni havaya soktu. Ve nihayet eski, alıştığım, bildik anlatım ve varoluşuma geçebildim. Yine de kafamın ardındaki soru işareti duruyordu. Ne olmuştu ki ona? Toplantının ortalarına doğru baba ile küçük çocuk arasındaki temel iletişim ilkelerinden söz ederken boy farkını açıklıyordum. Çocuğun küçük, kısa boyuyla babayı ne kadar iri, cüsseli, ulu, güçlü gördüğü, bu nedenle daha baştan kendini küçük, ufak, güçsüz hissettiğini, hele hele baba kızgın ve çatık kaçtıysa, hele gür sesiyle bağırıyorsa veya bir de el kaldırıp dövüyorsa, çocuğun kendini ne kadar çaresiz, nedenli unufak, güçsüz hissedebileceğini göstermek için her zaman yaptığımız uygulamayı yapıyorduk. Bir kişi ayakta kızgın bakışlarla durup babayı oynayacak, diğeri ise yere diz çöküp ufak çocuk olacaktı. Böylelikle çocuğu oynayan kişi bir çocuğun babası karşısında veya iri, cüsseli bir kişinin karşısında daha başlangıçtan kendini nasıl da güçsüz, çaresiz ve yenik hissedebileceğini yaşayarak görecekti. Ve o anda anladım. Neden güçsüzleştiğimi, niçin güvenimi kaybedip kendimi kötü hissettiğimi, neden ayaklarımın dolandığını işte o an anladım. Müthiş bir gerileme yapmıştım. Mert ve Engin'in iri cüsseleri kendilerinden son derece emin, vakur yürüyüşleri karşısında boy farkıyla kendimi ufacık, minicik hissetmiştim. Sert, haşim bakışlarına, hiçbir göz iletişimine girmek istemeyen mesafeli tavırları da eklenince boşta yakalanmıştım. Çatık kaşlı, haşin öğretmenin karşısında nasıl bir suç işlediğini kestiremeyen, çaresiz, yazgısının ne olacağını, başına nelerin geleceğini derin, umutsuz bir kaygıyla bekleyen çocuk. 5. sınıftaydım, hiç unutmuyorum. Yıl sonu tarih sınavına girecektik. O zamanlar ilkokul sonu sınavlarına dışarıdan müfettişler gelir, sözlü sınavdan sonra her öğrenciye heyet olarak not verilirdi. Okulun bahçesinde harıl harıl tarihe gömülmüş, karnımda düğümlerle sıramın gelmesini beklerken kitabın az bildiğim bölümlerini de alelacele yutmaya çalışıyordum ki sıra arkadaşım yanı başımda peydahlandı. Sınıfımızda epeyce saldırgan olarak bilinen iri kıyım çocuğun onu dövdüğünü, gidip bunu müdüre şikayet ettiğini, müdürün de bir şahit aradığını söyledi. "Şahidim olur musun?" dedi. "Tabii ki olurdum. En yakın arkadaşımdı. Bu zor durumda onu ortada bırakacak değildim ya." Kitabımı bir kenara koyup arkasından koşturdum. Zihnim Pasarofça anlaşmasının maddeleri, kimin hangi toprakları alıp karşılığında neler verdiğini karmaşası içindeydi. Müdür Fahri Bey'in etrafında 3-5 çocuk bekleşmekteydi. Fahri Bey gayet haşin, otoriter sesiyle işaret parmağını uzatarak bana döndü. "Şu arkadaşım bunu dövmüş, doğru mu?" diye gürledi. "Doğru efendim," dedim heyecanla. Arkadaşımın yanağı şişmiş, burnu kanıyordu. Suçlanan iri kıyım çocuk, "Ama öğretmenin Leyla orada değildi ki, görmüş olamaz," dedi. Fahri Bey hışımla bana döndü. "Sen orada değil miydin?" dedi, kükredi. "Hayır," dedim, diyebildim. Sesimin duyulduğundan emin bile değildim. ta diplerden bulunduğum noktadan Fahri Bey'in esmer poz bıyıklarını veya bıyıklarının göğe doğru V harfi şeklinde yükselen uzun kıllı siyah kaşlarını hatırlıyordum. Bugün gibi. Yanı başımdaydı. Bıyıklarıyla kaşları arasında kalan ince çizgiden kıvılcımlar fışkırıyordu. Belleğimde ağır çekim filmler kadar canlı ve sabit. Sağ eli sol omuzunun çok çok yukarılarına göğe doğru yükseldi yükseldi. Ve olanca gücüyle yanağımdan şakladı. Yalancı şahit ha? O gün yalancı şahitliğin ne anlama geldiğini öğrendim. Çok ağlamıştım. Her işte bir hayır vardır ya denir. Sınava çağrıldığımda kızarmış gözlerim, alı al moru mor yüzüm müfettişlerin vah vah bu çocuğun da fazla çalışmaktan yüzü gözü kızarmış yorumlarına neden oldu. Böylece bana çok kolay ve kısa sorular sordular. Ben de tarih sınavını yüksek puanla geçmiş oldum. Yaşanmakta olan bir olayın geçmişteki başka bir olayı çağrıştırmasına ve geçmişte yaşanmış olan duyguların su yüzüne çıkıp o günkü olaya yansımasına psikolojide aktarım adı verilir. Terapi çağrışımlarında aktarım oldukça sık yaşanır ve üzerinde durularak çalışılır. Ancak terapiyi yapan kişinin psikoloğun da karşısındaki kişilerin kendine anımsattığı, kendi geçmişiyle yaptığı aktarımlar vardır. Bunlara da karşı aktarım adı verilir. Grubun başlangıcında Mert ve Engin'in iri cüsseleri ve neden olduğunu kestiremediğim haşin, sert tavırlı, bende geçmişimle çağrışım yapmış, beni kaygılı, suçunun ne olduğunu bir türlü kestiremeyen küçük kıza dönüştürmüştü. Karşı aktarım yapmıştım. Acaba erkekler doğuştan gelen cüsseleri ve kaba kuvvetlerinin kendileri kadar iri, cüsseli olmayan, kendileri gibi kaba güce sahip olmayan kadınlara, çocuklara ne denli tehdit edici gelebileceğinin hiç farkında mıdırlar? Sadece cüsse farkının kaba güçlerinin kızgınlıklarına, hiddetlerine yansımasıyla karşı tarafta yaratabileceği korkuyu, tehdidi, derin kaygıyı, çaresizliği hiç düşünmüşler, farkına varıp hissetmişler midir? Hele hele bu cüsse ve fiziksel güç karşı tarafın yaşamında öne geçilmez acı, duyarlılık yaratmışsa yaşattıkları korkuyu bilebilir, duyumsayabilirler mi? Kendilerini karşı tarafın yerine koyup bunun ne anlama gelebildiğini sorgularlar mı? Gruplarda geri iletim yöntemi genellikle çok iyi sonuçlar verir. Geri iletim, bir insanın nasıl görünüp, nasıl davrandığının ona duyurulması, bir şekilde ona ayna olunmasıdır. Grup toplantısının ortalarına gelmiştik. Baba çocuk boy farkının çocukta yaratabileceği kaygıları tartışıyorduk. Artık kendimi rahat ve güvenli hissediyordum. Karşı aktarımımın etki alanından çıkmıştım. Sizlerle önemli bir şeyler paylaşmak istiyorum dedim. Grubun en başında neler yaşadığımı anlattım. Mert ve Engin'in iri cüssesiyle sert tavırları karşısında gerileme yaşamış, kendimi çocuk gibi hissetmiştim. Elimin ayağımın nasıl da dolaşmış olduğunu anlattım. Önemli, içten bir paylaşımdı bu. Gerek Mert, gerek Engin, gerekse diğer grup üyelerinin hiç farkında olmadıkları boyutlardı bunlar. Nasıl göründüklerini, karşı tarafta ne tür bir etki yarattıklarını, güçlü ve iri görünümlerinin karşı tarafa yaşattıklarının ürkütücü yönlerini daha önce kimse onlara duyurmamıştı. Bu içten paylaşımın üzerine Mert ve Engin bu tavrı aslında kaygı duyurdukları için takındıklarını anlattılar. Babalıklarının, varoluşlarının sorgulanabileceği bir çalışmaya girmek hiç de kolay değildi. Sertlik, haşin ve mesafeli çehre özellikle takındıkları bir erk maskesiydi. Toplumun erkeğe bahşettiği güç. Erkeklerin cüsseleri, kaba güçleri ezelden beri toplumlara verimli katkılarda bulunmuş, kaba gücün gerektirdiği durumlarda erkeklerin bu enerjisi işe yaramıştır. Kaba gücün olumlu nimetlerini kamçılamak, pekiştirmek adına toplum, kadınlar ve erkekler, erkeklerin gücünü yüceltmiş, erk sahibi olmayı erkekliğin en önemli simgesi haline dönüştürmüştür. İlk toplumlardan bu yana erkeklerin giriştiği güç gösterileri, güçlülük yarışmaları, cirit oyunları, güreşler, boks ve pankreas maçları ve buna benzer güç ölçüşmeleri erkeklerin kaba gücüne verilen önemin göstergeleri olur. Ancak bu güç pozitif enerji olarak kullanılmadığı zamanlar herkes erkek, kadın, çocuk, çevre için bir tehlike unsuruna, olumsuz bir enerjiye dönüşebilir. Kendini salt kaba gücüyle kabul ettiren bir erkek, kişiliğinin diğer güçlü yönlerini de geliştirmemişse olumlu olumsuz her olay için kaba güce başvurur. Günlük yaşamda olduğu kadar televizyon, film ve basın haberlerinde kaba gücün kullanımı açık ve dolaylı olarak yüceltilir. Kaba gücün kullanım örnekleri özellikle ve öncelikle erkeklere mahsus sunulduğundan erkek çocukların güç sahibi erkek örneklerle özdeşmeleri doğaldır. Aile içinde kaba güç ve saldırganlığa doğrudan maruz kalan veya tanık olan erkek çocuklar bunu bir güç göstergesi, bir erkeksi boyut olarak içselleştirirler. İleriki yaşamlarında bunu kendi davranışlarında da kullanıma sokabileceklerini düşünürler. İleriki yaşlarda kaba güce başvurmalarını seçseler, öğrenseler dahi gücü kullanan kişilerle rahatlıkla özdeşleşebilir, onları beğenir, izler ve gücü gıyaben yaşarlar. Terminator türü kırma dökme filmlerinin hasılat rekorları kırması boşuna değildir. Buna karşılık yaşam boyu saldırganlık, şiddete maruz kalabileceği tehdidi ve korkusu küçük kızların benliğine erkenden nakşeder. Bu güçlü korku ya aile içinde saldırganlığa, dayağa doğrudan maruz kalarak öğrenilmiş veya bu tür saldırganlığa tanık olarak annenin diğer kardeşlerin hırpalanması, dövülmesi gibi içselleştirilmiştir. Doğrudan saldırganlığın aile içinde yaşanmadığı durumlarda ise kızlar ailenin tembihleri, uyarıları, dışarıdan gelebilecek her türlü tehdit veya saldırıya karşı sürekli korunma sayesinde benzer türden korkuları içselleştirir. Kaldı ki günlük televizyon haberleri, gazeteler, televizyon dizileri ve filmler, hele hele sıcağı sıcağına türünden şiddet içeren programlar bu gibi saldırıların sergilenmesi ve mazlumların çoğunlukla kadın olması nedeniyle kadınlarda bu tür korkuların yerleşmesine neden olur. Kadınlar bu gibi saldırganlıklara karşı hiçbir savunma geliştirmemişlerdir. Aile içinde şiddet. Gazetelerden. Parasızlık saldırgan yapıyor. Ankara Anadolu Ajans. Selçuk Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. İshak Öztan ile Dr. Ömer Böke yaptıkları bir araştırmada aile içinde kadına yönelik saldırganlığın önemli bir halk sorunu olduğunun ortaya çıktığını belirlediler. Araştırmaya göre örneğin gelir seviyesi düştükçe kadına yönelik saldırganlığı artıyor. Erkeklerin kadınlara yönelik fiziksel saldırganlıkları herhangi bir cisim atmak, itmek, sıkıca vurmak, tokat atmak, tekmelemek, yumruklamak, bir cisimle vurmak, defalarca vurmak, dövmek, boğazını sıkmak, silahla tehdit etmek, silah ve bıçak kullanmak türü davranışlar olarak belirlendi. Türkiye'de şiddetin boyutları. Türkiye'de kadın kendini şiddetten koruyamıyor. Yapılan bir araştırma kadınların %30'unun kocasından fiziksel şiddet gördüğünü kanıtlıyor. Erkeklerin de %34'ü şiddet kullandığını kabul ediyor. Yine aynı araştırmaya göre kentli kadınların %62'si, köylü kadınların ise %49'u kocalarının sözel şiddetinden yakınıyor. Ailelerin ise %50'ye yakını çocuklarını dövdüğünü gizlemiyor. Aile içi şiddet olaylarından %40'ının hastanede ve tedaviyle sonuçlanması da olayın boyutlarını gösteriyor. Şiddet olaylarında %79'la dayak ilk sırayı alırken bunu hakaret, tehdit, ekonomik baskı ve cinsel şiddet izliyor. Cinsel şiddetin oranı ise %9. Şiddet uygulayanların büyük çoğunluğu "karım bana itaat etmedi" diyor. Kadınların %57'si boşanmayı düşünürken %39'u durumu kabulleniyor. %26'sı ise düzelir umudunu koruyor. Şiddete uğrayan kadınların büyük bir bölümü ise susmayı yeğliyor. Utançtan kaynaklanan bu suskunluk adli makamlara yansıdığında ise yetkililerin tutumu utancı artırmaktan başka bir sonuç vermiyor. Yetkililer daha karakoldan başlayarak kadını şiddet gördüğü mekana, evine döndürmeye çalışıyor. Aile içinde yaşanan saldırganlık ve şiddet insanı özünde, evinde yani en barınaklı hissetmesi gereken yerde can damarından vuran bir duygudur. Ev ve ailenin barınak, güven ve koruma hissi verebilecek en birincil ortam olması gerekirken insanın öz evinde en yakını bildikleri tarafından saldırıya, şiddete maruz kalması ruhunda ve yüreğinde onarılmaz yaralar açar. Eşi, sevgilisi, babası, annesi, ağabeyi tarafından şiddete maruz kalmak, dövülmek, hırpalanmak, saldırı veya tecavüze uğramak bir kadının veya buna karşı koyamayacak yaşta çocuğun bedenini ve yüreğini dağlar. Yaşamak için çevresine duyma ihtiyacında olduğu temel güveninde tamiri imkansız yaralar açar. Özellikle de saldırı, insanın en yakını olarak tanımladığı kişiden koca, baba, abi, anne vesaire geldiğinde tarifi mümkün olmayan bir acı, yaşam umutsuzluğu, eziklik ve utanç yaşanır. Fatoş'la çalışmaya başladığımızda gözleri sanki hiç dinmeyecekmiş gibiydi. Gözlerinden aşağı tükenmez pınarlar akıyor, seanslarımızın yarısı burnunu ve gözlerini silmekle geçiyordu. Evinde başlattığı reçel, kurabiye imalatı çok iyi tutmuş, işini giderek büyütmüştü. Mamulleri aranıyor, talepler giderek çoğalıyordu. Hevesli ve başarılıydı. Çocuğu ve eşinden oluşan ailesinin tüm geçimini kendisi sağlamaktaydı. Muammer yıllardır geçim temin eden bir iş sahibi olamamıştı. Cep harçlığını dahi Fatoş'tan talep ediyor, bu durumun kendisinde yarattığı eziklikten çıkmak için de pek fazla çaba sarf etmiyordu. Aksine Fatoş'un sürekli yorgun, sinirli olmasından, kadınlık görevlerini yerine getirmemesinden, kendisine yeterince zaman ayıramamasından yakınmaktaydı. Muammer kızdıkça asabileşiyor, giderek daha fazla sözel saldırganlığa başvuruyordu. Gerek davranışları, gerekse sözleriyle sürekli Fatoş'u suçlamakta, hırpalamaktaydı. Fatoş'la bir yılı aşkın süredir çeşitli sorunları üzerinde çalışmaktaydık. Kendini bir kısır döngüden nasıl çıkaracağı, annesinden örneklediği tez canlılığı ve hemen her işi atlamasıyla sürekli her işe hemen kendi koşarak bir anlamda muamirin ataletiyle işbirliği ettiği konularını işlemekteydik. Uzun süredir birlikte çalışmanın beslediği derin bir güven ilişkimiz olmuştu. Ancak bir yıl sonra bana açıklayabildi Fatoş, muamirin ona vurduğunu. Kızdıkça, sıkıştıkça muamirin onu kıyasıya dövdüğünü, bedenini hırpaladığını ancak bir yıl sonra nihayet utancından sıyrılıp anlatabildi. Gelişmiş güven ilişkimize rağmen, dövüldüğünü açıklamak, ezikliğini, çaresizliğini, olaylar karşısındaki güçsüzlüğünü gün ışığına çıkarmak demekti. Acı gerçeği kendine de resmileştirmek, kendini de kabul ettirmekti. Bu da en zoruydu onurlu bir insan için. Fatoş'la çalışmamız, saldırı karşısında duyduğu eziklik, güçsüzlük, korku ve çaresizlik duygularının öncelikle kabulü üzerine odaklaştı. Korkmamak, dehşete kapılmamak, çaresiz hissetmemek ne denli mümkündü? Acaba korktuğunda Fatoş ne yapıyordu? Susup dehşetten muamirin isteklerini hemen kabul ediyor, muamirin istediği yönde davranmaya devam ediyordu. Böyle davranarak muamirin saldırganlığını pekiştirdiğini, isteklerini kaba yolla elde etme alışkanlığına yardımcı olduğunu hiç düşünmüş müydü? Hemen kabullenmekle kısır döngüye devam ettirdiğinin, olayla işbirliği ettiğinin farkında mıydı? Muamire ondan ne denli ürktüğünü hiç açıklamış mıydı? Bu şekilde yaşayamayacağını belli etmiş miydi? Muammer yaşam güçsüzlüğü ve başarısızlığını elindeki tek araç olan kaba kuvvet gösterisiyle örtmekteydi. Muammer'in bu gücünden ne denli ürktüğünü açıklamak, Muammer'in gücünü bir nevi tescillemek, kaybettiğini sandığı güçlülüğünü resmileştirmek olabilir miydi? Belki de Muammer kendinden daha güçlü gördüğü Fatoş'a nihayet gücünü ispatlamış olma duygusuyla kaba kuvvete başvurmayı seçebilirdi. Öfkesini farklı bir şekilde dile getirmeyi kabul edebilirdi. Acaba Fatoş bu tür davranışa artık dayanmayacağını, artık susmayacağını açıklamış mıydı hiç? Bir süre sonra Fatoş, kavga etmedikleri bir zamanda Muammer'e neler hissettiğini, ondan ne denli ürktüğünü açıkladı. Yaptıklarını korku ve baskı altında hissedip yaptığını, ancak böyle olmasının artık istemediğini anlattı. Bundan böyle saldırganlık ve dayak devam ederse Muammer'den ayrılacağını, artık bu şekilde devam etmeyeceğini duyurdu. Kararlıydı ve kararlılığı gözlerinden okunuyordu Fatoş'un. Sadece sözlerinde değildi. Korku saldırganlığı davet eder. Korku ve ürkeklik kişinin bedeni, gözleri, bakışı, duruşunda kayıtlıdır. Saldırganlığı tahrik eder, kamçılar. Korkmak, kaçmak, korku, güçsüzlük, çaresizliğini belli etmek çoğunlukla saldırganın saldırı şehvetini artırır. Bu basit denklemi doğada sık yaşarız. Köpek sahipleri köpeklerinin korku belirtileri gösterenlere havlayıp peşinden koştuğunu gayet iyi bilir. Korku duygusunun salgıladığı bir koku ve bedensel korku belirtileri köpeklerin saldırganlığını tahrik eder. Aynı şekilde tüm kedilerin peşinden havlayarak onları kovalayan köpekler, olduğu yerde öylece durup onlara dik dik bakan veya tıslayan yürekli kedilerin önünde nedense durulup kuyruklarını bacaklarının arasına alarak geçerler. Bu bir doğa kanunudur. Suomi'nin öyküsü. Hindistan'ın bir köyünde bir tapınak varmış. Tapınağın rahibine Suomi denirmiş. Tapınak her gün dua etmeye gelenlerle dolup taşarmış. Ancak günlerden bir gün Suomi tapınağa gelenlerin iyice seyrekleşmekte olduğunu fark etmiş. Nedenlerini soruşturunca tapınağın yolunda koca bir yılanın dolaştığını, insanların da korkarak yoldan döndüklerini öğrenmiş. Bunun üzerine Suomi ormana girmiş ve yılanı arayıp bulmuş. Yılan yılan demiş, bak insanlar senden korktuğu için dua etmeye gelemiyor. Şimdi senden önemli bir talebim var. Bu insanları lütfen ısırma. Yılan Suomi'nin söylediklerini dinlemiş, duymuş. İnsanları artık ısırmayacağına dair söz vermiş. Gel zaman git zaman tapınak eskisi gibi yine dolup taşarken Suomi'nin aklına yılan düşmüş. Acaba ne yapıyor diye merak etmiş. Tekrar ormanın yolunu tutmuş. Bir de ne görsün, o koca yılan köy çocuklarının oyuncağı olmamış mı? Çocuklar yılanı kuyruğundan bir oraya bir buraya çekiştiriyor. Yılanın gövdesi ise yara bere içinde. Hey yılan ne bu hal diye bağırmış Suomi. Boynu bükük yılan, Suomi sen bana insanları ısırma dememiş miydin demiş. Çok üzgün bir ifadeyle başını sallamış Suomi. Ah yılan sen beni çok yanlış anlamışsın. Evet ben sana ısırma dedim ama tıslama demedim. Kadına karşı şiddet ve tacizin toplumsal algılanışı, kanıksanma ve duyarsızlık. Kadınlara ve çocuklara karşı saldırganlık zihnimize öylesine gündelik, olağan bir tarz yerleşmiştir ki toplum bu konuda bir tür kanıksama ve duyarsızlık geliştirir. Kadının suçlanması, aşağılama, ana avrat küfür, taciz ve şiddet ters giden her durumda geçer akçe sayılır. Aynı kanıksama ve duyarsızlık halkı koruma adına kurulmuş ve vatandaşın korunması lehine iş görmesi gereken karakol, hastane ve mahkemelerde de yaygındır. Kızımı doğurduğumda iş yerimden aldığım 3 aylık bir doğum izninden sonra işverenimle aramızda anlaşma üzerine öğle tatili saatlerimi daha esnek olarak kullanabilme iznini alabilmiştim. Sabahtan hazırlamış olduğum sandviçim ve kitabımı kaptığım gibi alelacele eve koşuyor, kızımı bebek arabasına yerleştirip evimin az ilerisindeki parka hava almaya götürüyordum. Parka varış saatim öğlen 13, çıkış saatimse 14'tü.